Ayrım 8, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 84. 5 trilyonluk krediden faydalandı. Soruşturma kapsamında oluşturulan Gökçek hakkındaki gerekçede Akay Kavşağı için Refah Yolu'nun son günlerinde verilen 5 trilyon kredinin Vakıf Bank'a yatırılarak faiz geliri elde edilmesi de vardı. Söz konusu kavşağın yapılmaması, propaganda aracı olarak kullanılan Kanal A'ya para aktarılması, Kanal A'nın hisselerinin Alfa Gaz firmasına satışı ve Alfa Gaz firmasına elektronik doğal gaz sayaç iadesinin verilmesi gibi diğer suçlamalar yer alıyordu. O dönem Melih Gökçek'in başkanlığının düşme ihtimali dahi konuşulmaktaydı. Yapılan konuşmalarda su, kömür ve doğal gaz parası adı altında Ankara halkını soyduran Melih Gökçek ve yönetimi, Ankara Anakent Belediyesi ve kuruluşlarını yandaşlarına peşkeş çekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa, hukuk ve ahlaka aykırı bu olaylara derhal el koymalı ve bütün boyutlarıyla görüşmelidir deniliyordu. Bu süreçte Gökçek Muharrem Sarıkaya'ya biri şirket kurmuş, 3 gün sonra da gelip ihaleye girmiş. İhale şartlarını yerine getirip işi almış. Ondan sonra belediyeden aldığı işten kazandığı parayı götürüp bir şeriatçı vakfa bağışlamış. Ne var bunda diye röportaj vermişti. Bu ilişkiler şimdi iktidar destekçisi olan Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı'nın imzasıyla Gökçek'in vurgun çemberi diye haberleştirilmişti. Ankara Valiliği tarafından bakanlığına yazılan yazıda ise bu şirketlerin irticaya destek verdiği iddialarının izlemeye alınacağından söz edildi. Soruşturmayı yürüten mülkiye müfettişleri vakfın 29 şirketine ihale yasağı getirdi. Dipnot resmi gazete 15.8.1998 sayı 23.434 S-64-65-66. Peki Melih Gökçek'in Muradiye Vakfı ile bağları bu davadan sonra koptu mu? Hayır. O dönemde var olan şirketlerden bazıları kapandı, bazıları ise isim değiştirerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale almaya devam etti. Nasıl mı? Anlatayım. Mesela Alfa Gaz Elektronik Ölçü Aletleri firması firma hisselerini Mehmet Kaya ve Ahmet Kaya'ya devrediyor. İsmini de Elektromet Elektronik olarak değiştirip ihale almaya devam ediyor. 2011-2016 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleler sonucunda milyonlarca lira kazandı. Yani vakıf bağlantısıyla sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 94.7 milyon liralık ihale almayı başardı. Şimdi, o dönemde 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra Melih Gökçek ile gözaltına alınan isimlerden birisine dikkat çekmek istiyorum. Adı Musa Mallı. Muradiye Vakfı'nın şirketlerinden olan ve ihalelerden men edilen Abidel Proje adlı firmada yöneticilik yapan bu isim önemli. Akrabaları ile kurduğu şirketlerle Gökçek'ten ihale almaya devam etti. Adı Soysal Mühendislik. Şirket ortakları o kadar çok değişmiş ki takip etmekte inanın zorlandım. Yaklaşık 20 ticaret sicili gazetesi okudum. Mahmut Sami Mallı, Muhammed Hafız, Osman Mallı, Salih Mehmet Mallı, Halil İbrahim Mallı, Musa Mallı, Cihat Yılmaz Karabıçak, Tayfun Soysal arasında devamlı hisse devri yapılmış. En son 18 Mart 2019 tarihinde Ticaret Sicili gazetesine göre Halil İbrahim Mallı hisselerini Hafız Osman Mallı'ya devretmiş. Şirket ortaklığı yapısı Hafız Osman Mallı ve Salih Mehmet Mallı olarak belirlenmiş. Şirket ortaklarından olan Mahmut Sami Mallı 25. dönem Ankara AKP milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda gözaltına alınan Musa Mallı'nın da oğludur kendisi. Gökçek'in çok sevdiği firmalardan biri. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurumu ASKİ 30 Haziran 2015 tarihinde bir ihale düzenlemişti. Haymana, Şerefli Koçhisar ve Evren sorumluluk sahasında yapılacak içme suyu ve kanalizasyon hatları arıza ve yenileme işi. İhalede ekipmanın kendi malı olma şartı vardı. İhaleyi soysal mühendisi kazandı ancak yapılan itiraz üzerine kamu ihale kurumu tarafından rekabeti önlüyor gerekçesiyle ihale iptal oldu. Ancak gelin görün ki ASKİ aynı ihaleyi 10 Ağustos 2015 tarihinde tekrar düzenledi. İhaleyi yine kim aldı dersiniz? Bu ihaleyi de soysal mühendislik 64.4 milyon lira teklifle kazandı. Firmanın aldığı ihaleler arasında yalnızca bu iş yok. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleler toplamı 116.4 milyon lira. Bunun sadece 9.8 milyon lirası Melih Gökçek'ten önce gerçekleşmiş. Başka kurumlardan da ihale almış firma. TMO Genel Müdürlüğü, KGM, TOKİ, Artvin İl Özel İdaresi, Manavgat Belediyesi, İller Bankası AŞ, Aydın DSİ'den toplamda 213 milyon liralık daha ihale almış. Toplamda aldığı ihaleler bedeli 330 milyon lira. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 9 milyon 795 bin lira, İller Bankası, Altındağ Belediyesi gibi kurumlardan da toplam 45 milyon 340 bin liralık ihale aldı. Muradiye Vakfı ile Gökçek Belediyesi'nin arasındaki ilişkiler her yerden çıkıyordu. Vakfın müdürlüğünü yapan Cengiz Duygulu, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Vekili olarak da görev yapmıştı. Sonuç olarak herkes Gökçek'in belediyedeki son yıllarda yaptığı işleri eleştirse de aslında Gökçek belediyeciliği karanlık, dipsiz bir kuyu. Dinci bir vakıf aracılığıyla halkın parasının kime ne kadar aktarıldığı belli bile değil. İlk parsel parsel veriliyor. Dolaylı ya da doğrudan FETÖ ile olan ilişkisine henüz girmedik ancak ilk hamlesini burada açıklamak istiyorum. Melih Gökçek'in ilk parsel parsel hamlesi FETÖ'nün Fatih Üniversitesi için gerçekleşmişti. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kurduğu Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı'na Ankara'da bulunan hazine mülkiyetindeki arazinin 253.618 metrekaresi kiralık olarak verildi. Vakıf da araziyi Fatih Üniversitesi'ne tahsis etti. Süreç de bundan sonra başladı. Ankara Belediye Meclisi'nin 19 Mart 1998 tarihli toplantısında onaylanan İmar Emlak ve İstimlak Komisyonu raporunda üniversitenin yapılaşma alanı 175 bin metrekare olarak kaydedildi. Halbuki bu yer ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmıştı. Üniversitenin 29 yıllığına kiraladığı 383 dönümlük arazi için Gökçek'in çıkardığı imar izni Maliye Bakanlığı'nın planına ters olduğu gibi orman için ayrılan arazinin imar yetkisinin CHP'li Yeni Mahalle Belediyesi'nde olmasına karşın Büyükşehir Belediyesi'nin karar alması da mevzuata aykırıydı. Üniversite 15 Temmuz darbe girişiminden 8 gün sonra kapatıldı. Kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı. Oluşturulan özel ekip zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı. Üniversiteyi kuran yakalandı ama kurulması için arazi veren Gökçek'e bir şey olmamıştı. Melih Gökçek'in kurduğu yapı. 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi deyince ASKİ'yi, EGO'yu ve belediyeye ait 14 şirketi birlikte düşünmek gerekir. Bu birimler 4,5 yıl içinde cari giderler, işçi ücretleri ve memur maaşları hariç o dönemin parasıyla 1 katrilyon lira harcadı. Bu rakama dış borçlar ve imar rantları dahil değildi. Gökçek Belediye Başkanı seçildikten sonra bütün amacı sağın liderliğine soyunmaktı. Bu amacı gerçekleştirmek için Muradiye Vakfı'nı bir araç olarak gördü. Belli ki aklında daha uzun vadeli planlar vardı. Bu vakıf genellikle Ankara'da oturan Geredeli, Çamlıdereli ve Kızılcahamanlılar tarafından oluşturuldu. Belediye 40 bin öğün yemek dağıtıyorken bunun koordinasyonunu Muradiye Vakfı ile Milli Gençlik Vakfı yürütüyordu. Önceki sayfalarda yazdığı Muradiye Vakfı'na bağlı Feza Tekniğe yemek bedeli altında çok büyük miktar para aktarıldı. Ayrıca Muradiye Vakfı'na bağlı Muraş, Kevser, Tayfur, Furkan, Feza Teknik gibi şirketlere aştire büfe işletmeleri devredildi. Belko'dan kömür deposu kiralandı. Ankara'yı ve metronun temizlik gibi işleri belediye birimlerinde personele yemek işi verildi. Muradiye Vakfı'nın adresinde faaliyet gösterdikleri, bu vakfa kârlarından daha fazla bağış yaptıkları müfettiş raporlarıyla saptanan bu şirketlerin arasına EGO'dan 81 milyon dolarlık doğal gaz sayaç işine alan Alfa Gaz'ı da eklemek gerek. Muradiye Vakfı dışında belediye ile iş yapan başka kuruluşlar yok mu? Var elbette. Örneğin kısa adı ESYAV olan Kızılcahamam Çamlıdere Vakfı. ESYAV Başkanı Salih Bezci vakfın albümündeki ön sözünde cemaat planında yaşamanın getirdiği nimetlerden söz ediyor. Salih Bezci aynı zamanda BESA İnşaat Mimarlık Mühendislik Şirketi'nin sahibidir. 2 Kasım 1995'te kurulan bu şirket, kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 2 trilyon liralık Aşti Köprülü Kavşağı ihalesini aldı. Daha bu iş bitmeden 15 trilyonluk Akay Kavşağı'nın yapımını da bu şirket üstlenmişti. ESYAV'ın mütevelli heyetinin içinde bulunanların firmalarından EGO ve Büyükşehir Belediyesi trilyonluk alışverişler yapıyordu. EGO'nun lastik ve yedek parça alımları bu kişilerin sahip olduğu şirketlerden yapıldı. Bir başka önemli şirket de Eski Hisar şirketidir. Bunun sahibi de bu satırlar yazıldığı dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu idi. Şirket Alfa Gaz'ın arkasındaki bir şirketti. Birçok alışveriş bu firma aracılığıyla yapıldı. Diğer bir şirket de dönemin Fazilet Partisi Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun damadı Salih Zeki Poyraz ve Muradiye Vakfı Mütevelli Heyetinden Celal Poyraz'ın da ortakları arasında yer aldığı Poyraz İnşaat'tı. Bu firma Kocatepe'deki otopark işini de üstlendi. 1000 araç kapasiteli bu otoparka bir de konferans salonu ilave edilerek o dönem 10 trilyonluk bir inşaat ortaya çıkarıldı. Herhalde bu paraya çıkan dünyadaki tek otopark bu olmuştu. Bu bağlar giderek genişliyor. İnanın anlatmaya sayfalar yetmez. Örneğin Keçiören'de Ofacık Göyü'nde %10 arsa karşılığında imar planı yapma ihalesi Muradiye Vakfı'na ait Furkan Planlamaya verilmişti. Bütün bu söylediklerimin ekonomik boyutu o zamanki parayla 100-150 trilyon lira dolaylarında oluyordu. Buraya kadar olan isimleri ilerleyen sayfalarda da sık sık göreceksiniz. Örneğin bu isimlerin bir araya geldiği başka bir olay daha var. Almanya'daki Deniz Feneri davasında kendisi kurye olabilir denen dönemin radyo ve televizyon üst kurulu RTÜK Başkanı Zahit Akman'ın 3,5 yıldır yurt içinde ve yurt dışında hiçbir ticari faaliyetim yoktur demesine rağmen Ankara'nın en ünlü alışveriş merkezi Armada'nın ortakları arasında yer aldığı anlaşılmıştı. Konumuz ile ne alakası var derseniz aktarayım. Hürriyet'in ulaştığı Armada Alışveriş Merkezi'nin hisse devirleriyle ilgili tapu kayıtlarında Turgut Akman'ın ve RTÜK Başkanı Zahit Akman'ın dışında ilginç iki isim daha vardı. Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited şirketinin Akman kardeşler dışındaki diğer ortakları arasında yine Deniz Feneri davasında adı geçen Alman hakimin Türkiye'deki baş sorumlulardan biri olarak gösterdiği Kanal 7 televizyonunun yönetim kurulu başkanı Zekeriya Karaman ile Hamide Ceylan da bulunuyordu. Hamide Ceylan'ın eski RP milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın eşi olduğu anlaşıldı. Yani Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması için çalışan Hasan Hüseyin Ceylan'ın eşi. Dahası bugünkü TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da ortaklar arasında yerini çoktan almıştı. Armada Alışveriş Merkezi ile ilgili noter ve tapu kayıtlarına göre Hayat Yapı Ticaret Şirketi de hisse payı yüksek ortaklar arasında yer alıyor. Belgelere göre Armada'nın ortaklarından olan TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Salih Bezci, Ali İhsan Başyazıcıoğlu, Mehmet Sacit Güran ve Celal Poyraz'ın hisseleri üzerindeki satış vaadi, şerhleri satış suretiyle dönemin Rütük Başkanı Zahit Akman'ın ortağı olduğu Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited şirketine 7 Temmuz 2003 tarihinde devredildi. Hasan Hüseyin Ceylan ismi daha sonra yine bir suç duyurusunda geçecekti. Dipnot, kitap baskıya girerken Ceylan, kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle açılan davada bilirkişi raporuyla aklandı. Melih Gökçe'nin 40 yıllık arkadaşı eski Refah Partisi milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın boş arazisine depo yapacağım diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anfa'ya kiralattığı boş arsa kirası olarak Ceylan'a 3 yıl için 778.323 lira kira ödendiği ortaya çıktı. Anfa şirketi fidanlık malzemeleri deposu olarak kullanacağını gerekçe gösterip kiraladığı 20 dönümlük arazide hiçbir işlem yapmadı. Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bağlı kuruluş Anfa Limited şirketi Hasan Hüseyin Ceylan'a 2015 yılı için 240 bin lira, 2016 yılı için 249 bin 120 lira ve 2017 yılı için de 289 bin 323 lira ödeme yaptı. Seçimlerdeki çalışmalarının karşılığı olarak milletin parası cebine mi sokuluyordu yoksa? Belediye müfettişleri de Gökçe'nin ardından bir inceleme yaparak söz konusu kiralama işlemi hakkında başlatılan soruşturmanın raporlarını tamamladı. Ortaya ilginç isimler çıktı. O isimler arasında Anfa'nın avukatları, dönemin Anfa Genel Müdürü Ramazan Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Yaman, İşletmeler Müdürü Muhammed Akgün ve Hasan Hüseyin Ceylan ile Ceylan'ın Anfa'da tesisler müdürü olarak görev yapan yeğeni Enes Erçoban da vardı. Bunlar hakkında dolandırıcılık, TCK'ya göre iki ayrı maddeden görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuz ticareti ve azmettirme suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruldu. Başsavcılık cezalandırılmalarını istedi. İsimleri görüyorsunuz değil mi? Sadece iş alma ile kalmıyor bu şirketler. Televizyon, radyo sahibi olmaya başlıyorlar. Örneğin Kanal A. Sahipleri Feza Tekniğin ortakları Günay Tırhol, Alfagaz'ın sahiplerinden Mustafa Kaya ve yine Melih Gökçe'nin özel yapısından Bahattin Durmaz. Ses radyosu da Ras Reklam da bunlarındı. Ulaştıkları ekonomik güçle Ankara Ticaret Odası'nın yönetimini ele geçirecek düzeye erişmişlerdi. Şimdi biraz geriye gidelim. 31 Mart 1991 tarihli resmi gazetede yayımlanan bir ilan ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı kuruldu. Kısa adı SOS Vakfı. Yani Melih Gökçek daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce, hatta Keçiören Belediye Başkanlığından bile önce bir şeylere hazırlanıyordu. Kurucularının arasında yukarıda bahsettiğimiz ihaleyi alan kadro vardı. Öyle ki bu sayılanların çoğunluğu Melih Gökçe'nin Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı ve Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle birlikte çalışanlardı. Gökçe'nin A takımı daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye, ihaleleri toplamaya başladı. Rasim Tıngır, Aski Genel Müdürü, İrfan Kaya, Fen İşleri Daire Başkanı, Bayram Açıkgöz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Encümen Üyesi, Neriman Şişmanoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı ve Encümen Üyesi, Ali İlkbahar dönemin FP Mamak Belediye Meclisi Üyesi, Serhun Günay Keçiören FP Belediye Meclisi Üyesi, Atilla Arslan, ANAP Milletvekili Muzaffer Arslan'ın oğlu, Osman Şahin Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı oldu, Bahattin Durmaz Kanal A ve Ses Radyosu sahiplerindendi. Yalnızca bu görevlerinden dolayı maaş almıyorlardı, bir de işin şirket kısmı var. Mesela İrfan Kaya, belediye şirketi Beltaş'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı, Osman Şahin Belpa'ya yönetim kurulu başkan yardımcısı, Rasim Tıngır Halk Ekmek ve Metropol AŞ'nin yönetim kurulu üyesi, Neriman Şişmanoğlu Belpa yönetim kurulu üyesiydi. Bu isimlerden Ali İlkbahar ve Serhun Günay 1991 yılında bu vakıf kurulduğunda Kavacık Menba Suyu İşletmesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışıyorlardı. Ali İlkbahar Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanlığı, Belpa Yönetim Kurulu Üyeliği, Büyükşehir Spor Kulübü Muhasipliği, Anket AŞ Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. O dönemki trilyonluk alım satımların başındaki Büyükşehir Satın Alma Dairesi Başkanı Abdullah İlkbahar'ın kardeşiydi. Serhun Güney ise Büyükşehir Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Tekin Gökçek ve Melih Gökçek'in akrabasıydı. İşte Melih Gökçek'in kurduğu yapı buydu. Bu yapıya daha sonra bir sürü isim eklenecekti. Buraya kadar anlattıklarım son 4-5 yılda harcanan o dönemki parayla 100-150 trilyonun bir bölümüydü. Bunun bir de ASKİ ayağı gerçekleşti. ASKİ bu süre içinde yaklaşık 180 trilyonluk yatırım yapan önemli bir kuruluş oldu. ASKİ'de rekabet ortamı bir tek Sait Erdem'in genel müdürlüğü sırasında uygulandı. Ama Erdem işlerine gelmediği için görevden alınmış, yerine Melih Gökçek kendine yakın isimlerden kurduğu özel yapıdan Rasim Tıngır'ı genel müdür yapmıştı. Dipnot Işık Kansu, Melih Gökçek Özel Örgütü Cumhuriyet Gazetesi 18-11-1998. Peki son bir not daha. Biraz önce bahsedilen Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı, yani kısa adıyla SOS Vakfı'nın onursal başkanı kimdi biliyor musunuz? Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek. Nevin Gökçek o dönem FP milletvekili Kazım Albayrak'ın danışmanı gözüküyor. Kazım Albayrak'ın eşi Zeynep Albayrak da ASKİ'de çalışıyor gözüküyordu. Bu konuyu Kazım Albayrak'a sordum, bu bilgileri doğruladı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 94.